Ayrım 6. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 53. İtmeyi kesmezsen o lanet ağzını kırarım senin Oşya. Hadi sene, sen git büyük annenle uğraş. Eski elbiseli, kısa pantolonlu, izmirit içen oğlanların düzensiz sırası. Terk edilmiş çamaşırhaneden çelik sürgülü girişe kadar sinemanın dar, yan bahçesinde kıvrılıyordu. Uzun, arı kovanına benzeyen kuyrukta. İtişip kakışılıyor, ıslıkla tezahürat yapan kalabalık, dirseklerle dürtülüyor, öndekilerin sırtlarına çimdikler atılıyor, sözde kuyruğun içinde. Kaynayanlarla, yumruklar savruluyor, suçluların kaval kemiklerine, çizmelerin burunlarıyla tekmeler atılıyor, kuyruğun başında bulunan şanslı gençlerin enselerine, dişlerin arasında tutulan lastiklerden top haline getirilmiş kağıtlar atılıyordu. Büyük oğlanlar, açık saçık fıkralar anlatıyorlar. Erkek gibi davranarak Betty Gable ve onun ünlü bacaklarını küçümsüyorlardı. Küçük olanlar, kendilerinden büyüklerin, pek de dostane olmayan denizinde, sahipsiz eşyalar gibi üzüyor. Üç penilerini, terli avuçlarında sımsıkı tutuyorlar. İtilip kakıldıkları için endişeyle ağlıyorlardı. Bazıları çok fazla beklediği için, elinde olmadan, soğuk bacaklarından ayakkabılarına doğru çişini bırakıyordu. Hepsi aynı renkte kirli sarı. Kırma köpekler bir aşağı bir yukarı havlayarak çılgınca koşuyorlar. Sahiplerinin cesaretlendirmesiyle kalabalığın ayak bileklerini ve bacaklarını ısırmaya çalışıyorlardı. Sürekli kıpırdayan kahverengi botlar, çamur bulaşmış beyaz sandaletler ve çıplak ayaklar seli durmak bilmeksizin henüz açılmamış girişe doğru hareket ediyordu. Tek bir amaçla. Şişko Andy Devin'in göbeğinin güçlü darbesiyle çeteleri ve kötü adamları zora sokmasını seyretmek için. Kapıda görevli adam yaylı topuklarının üzerinde kendini beğenmişçe duruyordu. İmparator Johnson modern uyarlaması gibi ellerini arkasında kenetlemişti. Seyrek sarı saçları dar kafatasının tepesine sıkıca yapışmıştı. Zalim, çakal yüzü, doğudaki bakırımsı yağmur bulutlarının donukluğunun kıyısı üzerinden ürkek ve cansız bakan, zayıf akşamüstü güneşinde, ağırbaşlı ve buyurgan görünüyordu. Sinemanın bu görevlisi, sinsi yumrukları ve kuyruğu düzgün tutmak için, sığırları ağıla sokarcasına, sıradan çıkanların üzerine şaklattı. Ellerinin etrafına sarılı, deri kayışıyla, yerel genç nüfusun nefret ettiği bir figürdü. Bileğini ustaca ve mekanik bir dönüşle şaklatıp, kemeriyle kırbaçladığı çocukların, kızarmış kulaklarından ve bacaklarından sapkınca zevk aldı. Acı dolu feryatlarına ve itirazlarına pis pis güldü. Bilet gişesine geldiklerinde, zorba olduklarını bahane ederek onları geri çevirip, şakır şakır yağan yağmurun altında evlerine gönderdiği için herhangi bir Gestapo fanatiği kadar nefret edilirdi. O doğmadı diye mırıldanırdı olanlar. O icat edildi. Frankenstein'i keşfeden herif tarafından diye eklerdi bir diğeri. Kötü niyetten çok, içten bir inançla. Bu cumartesi akşam üzeri de, manzara ve durum aynıydı. Oğlanlar itiliyor, düşüyor, düşenlerin üzerinden geçiliyor. İnanılmaz bir ustalıkla küfürler ediliyor. Cumartesi akşamları meyhanelerin dışından duyulan şarkılardan kapılan, anlaşılmaz parçalar söyleniyor. Ve tipik, oğlan çocukları gibi davranılıyordu. Yağmur başladı. Önce soğuk soğuk atıştırdı. Sonra da parlak kaldırımları süpürene, kalın montunun yakasından içeri sızana kadar bardaktan boşalırcasına yağdı. Tıpkı tenini, soğuk parmakların gıdıklaması gibi. Topuklarını pedinin inip kalkan kaburgalarının içine gömdü. Ve ağabeyinin geniş omuzlarına asıldı. Orada sabunun maymunu gibi büzülüp kaldı. Sıkılmış yumrukları içinde üç peniyle, vahşi batının parlak döneminin bir başka efsanesini seyretmek için, karanlık sinema salonunda gün ortası şiddetinin ve ani ölümün dolaylı zevkini tatmayı beklerken, bağırıp çağıran insan kalabalığının içine doğru atılan insandan atına, sıska kollarıyla sıkıca tutundu. Arabasını her zaman olduğu gibi, terk edilmiş çamaşırhanenin arkasındaki, dar geçidin sonunda bırakıp, erkenden gelmişlerdi. Ve şimdi kuyruğun başına, hiç olmadığı kadar yakın bir halde ilerliyordu. Uzaktaki eski kilisenin geniş alanlarını kapatan, yağmur tabakasının arasından görülen çan kulesinin yüksek tepesindeki dev gotik saat 3'ü gösteriyordu. Birazdan yan kapıların açılma zamanı gelecek ve adeta sonu görünmeyen ahşap sıralarda ve localarda oturmak, en sevdikleri film kahramanlarının maskaralıklarını ve maceralarını alkışlamak, ateş edildiğini cesaretlendirmek için azgın ve keyifli bir şekilde bağırmak, kovboy tarzı bir faaliyet sayılmadığından öpüşme sahnelerini yuhalamak için yağmurdan ıslanmış ancak cesur yüzlerce kovboy hayranı içeri girecekti. Birbiriyle atışanların bağırışmaları loş salonu dolduracaktı. Arkana dikkat et bak. O yılan Havke'ye arkandan sokuluyor. Hopa Long. Ah sen onu aldırma Roy. Sonra perde titreyip bir anlığına karardığında da ya şu lanet filmi gösterin ya da paramızı geri verin. Perdedekiler filmi izleyicilerden daha az özümseyeceklerdi. Oraya geri dön Brown diye buyurdu. Her an her yerde biten görevli. Pediyi geri yeterek. Diğer lanet olası olanlarla birlikte yerine geç. Ama bayım demeye çalıştı Pedi. Umutsuzca dengesini korumaya çalışarak. Kahrolası yerine dön. Seni diye humurdandı üniformalı görevli. Pedi'yi sandaletlerini ıslak zeminde kayıp dengesini kaybetmesine neden olacak şekilde iterken. Babası sinemanın yanındaki bahisçide tezgahta durmuş. Bir sonraki yarışın atlarının ve jokeylerinin bulunduğu çizelgeye bakıyordu. Yüzü kararmıştı. Kalın kaşları sıkıntısının bir belirtisi olarak uğursuzca seyiriyordu. Ceplerinin boş olduğundan acı bir şekilde haberdardı. Şapkasının siperi bir gözünün üzerine düşmüştü. Oynadığı her at açıkça yarış pistinin sonunda kalmayı tercih etmişti. Tekli bahis, ikili bahis, sırasız ikili, çoklu bahis. Her şeyi denemişti. Hiç şansı yoktu. Saatler ilerledikçe bira ve viski içme umutları hızla azalıyordu. Arka cebindeki bozuk paraları şıngırdatmak giderek kolaylaşıyordu. Öfkesi büyüdükçe, hafta sonu önünde bir çöl gibi uzuyor, verdiği parayla dört nola kaşan atların, toynakları kafasının içinde gümbürdüyordu. Dükkanda küçük bir hareketlenme olunca etrafına bakındı. Birinin çoklu bahisi kazandığını düşündü. Sonra kapı boşluğunda duran, giysileri yırtık pırtık çocuğu gördü. Yağmur tepesinden aşağı dökülüyor. Kirli tırnaklı ayaklarının etrafındaki gölcüklerde toplanıyordu. Bir sokak çocuğuydu ve aradığı adamı görene kadar uzun kirpikli gözleri, kumar oynayan adamların dumanlı sesi arasında çılgınca gezindi. Bay Brown diye seslendi kısık sesle. Çabuk gelin, sizin pediyi ve sırtındaki çocuğu dövüyorlar. Şimdi toynaklar daha da yüksek sesle gümbürdüyor. Babası dükkandan telaşla çıkarken gözlerinin önünde kara bir bulut oluşturuyordu. Pedi'nin dizindeki iğrenç yaradan akan kana merakla bakarak ıslak zemine çömeldi çocuk. Kendi canı fazla acımadı. Ancak o yerde aciz bir şekilde yatmış. Tüm gayretiyle kıvranıp daha normal bir pozisyonda oturmaya çalışırken ağzını açmış. Bön bön bakan sırık gibi olanlar etrafına toplanınca içindeki acı büyüdü. Sonra sessizliğin farkına vardı. Kimse konuşmuyordu. Kalabalık budur ama daha yakından bakmak için yaklaşırken hareket eden ayakların sesleri geldi kulağına. Yağmurun betonu dövdüğünü, duvar boyunca uzanan uluğa damladığını, sınır duvarının arkasındaki kilise arazisinde sürüden ayrılmış ineğin yersiz bölmesini duyabiliyordu. Şapkasını çıkarıp yumruklarını sıkmış halde köşeyi dönen babasını gördü. Parlak gökyüzünün altında uzun ve korkunç görünüyordu. ''Açıklayabilirim efendim'' dedi görevli sinirli sinirli. İğrenç bir şekilde gülerek öne adım atmaya pek istekli değildi. ''Görüyorsunuz, burada bir düzen kurmak zorundayız. Ve sizin oğlunuz.'' Öfkeli bir, aslanınkine benzer bir kükreme duyuldu. Ve çocuk sonrasında olan biten her şeyi yavaş çekimdeymiş gibi seyretti. Babası geriye bir adım attı. Kolunu metotlu bir biçimde olabildiğince geri çekerek tıpkı Jean Sulvian gibi poz verdi. Her iki ayağının topukları üzerinde kusursuzca denge sağlayarak yumruğunu hızla havada savurdu. Ve hipnotize olmuş görevlinin çenesinin sıska, eğimli noktasında patlatarak adımın yere uçup kilitli kapılara çarpmasına neden oldu. Darbenin etkisiyle kapılar her iki yandaki duvarlara vurarak büyük bir patırtıyla açıldılar. Ortalıkta tuhaf bir sessizlik oldu. Ve bu sessizlik, kıvrak zekalı bir çocuğun durumun önemini anlayıp bağırmasına kadar sürdü. İçeri son giren korkaktır. Babası oğlunu hemen, yerde sırt üstü yatan görevlinin üstünden atlayan, yanından ya da üzerinden zıplayan, kasvetli, ancak onlar için büyüleyici bir sorayın, tamamen beleş kapılarından geçen çocukların arasından aldı. Diğer görevliler telaşla geldiler. Yaralı arkadaşlarını ofise götürüp tekrar düzeni sağlayana kadar bedava eğlence fırsatını değerlendirmek adına sayısız skor elde edilmişti. Bu süre içinde hem hasar hem de adalet sağlanmıştı. Bunu takip eden birçok cumartesi, Çetepede'nin sırtındaki binicisiyle düşmesi için baskı yaptı. Hatta ona, tıpkı beyaz perdedeki rodeo kovboyları gibi, canını acıtmadan nasıl düşebileceğini bile gösterdiler. Aslında Pedi de istekliydi. Ancak görevli artık akıllanmıştı. Ve bundan iğrense de onların alay konusu olmuştu. Bundan sonra asla sinemaya girmek için para vermek zorunda kalmadı. Ve ben duyacağım, sen yukarıda usulca adım atsan da. Ve mezarlarımın tümü daha sıcak, daha hoş olacak. Çünkü sen eğilip beni sevdiğini söyleyeceksin. Ve sen bana gelinceye kadar ben huzur içinde uyuyacağım. Uzun süren, huzurlu bir yaz akşamında, bir kereye mahsus, sessiz kalmış evin içinde, şarkı söyleyen annesinin genç sesini dinledi. Annesi, kolları gamzeli dirseklerine kadar una bulanmış, elmalı çörek ve esmer ekmek pişiriyordu. Çocuklar sahiplerinin ve kafes kapılarının açık olduğunu fark edip, kuşlar gibi kaçmışlar. Ancak o, kafesi açık ve havadar olduğu için, reisi olmayan evle ilgili şarkı söyleyen annesiyle birlikte geride kalmıştı. Buğulu, küçük kilerden, pişen ekmeğin hoş kokusu geliyordu. Annesine söylediği şarkılar hüzünlü olsa da, gözlerinde neşeli bir kadının gülümseyişinin parıltısı vardı. Ve içinde kısa, ancak derin bir huzur hissetti. Sessiz bir deniz kızına doğru, fırıl fırıl dönerek, uçan yapraklar kadar hafif düşünceleri, bu sesin tatlı akışındaki gümüş dalgalarda inip çıktı. Öyle ki, unutmuşluğun ve yumuşak sesli, fısıltıların ve engin sükûnetin dünyası içinde kendisini kaybedebilirdi. Annesi, ateşle aydınlanan bu evde, saçının dalgalı koyuluğunu hafifletmek için taktığı kurdelesi ve ayaklarında mavi terlikleriyle dünyayı yeni evinin dört odası içinde taşıyan genç bir ev kadını gibiydi. Tüm bu süre içinde masanın üzerindeki sütle ıslatılmış yumuşak öbeği tombul parmaklarıyla yoğurmaktaydı. Sıcak gülümseyişiyle onu sarmalayarak zincirlerinden kurtarıyordu. Hayatının sabahı, işte bu kendi sadeliği içinde şarkı söyleyen annesiyle yalnız geçirdiği mutlu andı. Akşam karanlığı çökerken pencerede oturuyordu. Dışarıdaki sokak lambasının çevresinde sisli bir hale vardı. Direğin dibinde bazı oğlanlar kağıt oynuyor. Oyunun gelgitine göre zaman zaman ya nefretle ya da neşeyle attıkları çığlıklar dışında fazla gürültü yapmıyorlardı. Çimenli bir dairenin üzerinde bir grup kız ip atlıyor, sokak tekerlemeleri söylüyor ve ritme uygun sıçrıyorlardı. Arada bir, yolu düzelten işçilerin bıraktığı kum yığınlarından aldıkları çakıl taşlarını gizlenerek atan bazı oğlan çocuklarına acıyla bağırıyorlardı. Oyulup içine mum konmuş bal kabakları gibi, içleri aydınlatılmış otobüsler sokaktan aşağı indiler. Dondurmacı kornasını ötürerek yürüledi. Yorgun, yaşlı midillisi, millerin arasında boynunu bükmüştü. Küçük çocuklar, kutu gibi arabanın etrafında toplanıp, penilerini adama uzattılar. Ve adam da onlara külahlarını ve gofretlerini verdi. Elinin arkasındaki büyük kırmızı çıban, yarısı kesilmiş elma gibi kabarmıştı. Siyah bir erkek kedi, bir evin arka duvarı üzerinde durup, nereden geldiği belli olmayan ve şimdi de, gözle görülür bir şekilde durgun gökyüzüne yükselen buğulu sarı ayın altında kamburunu çıkardı. Dantel perdenin karmaşık deseni, lamba ışığıyla arkasındaki güllü duvar kağıdının üzerine yansıyordu. Gölgeli, işlemeli, çiçek desenleri tuhaf bir şekilde hareket ediyor ve açık tepe penceresinden gelen hafif esintiyle canlanıyordu. Kol kola girmiş iki adam sendeleyerek sokağa çıktılar. Kırmızı bayrağı Yükseklerde dalgalandıracağızı söylüyorlar. Ve yoldaşlar ya da uzun zamandır denizlerin ayırdığı kardeşler gibi birbirlerine tutunuyorlardı. Cem, Larkin ve ticaret birlikleri hakkında tartışarak ön kapının dışında durdular. Şiddetle birbirlerini sırtına vurdular ve tekrar tekrar sıkıca tokalaşıp gülerek kafalarını arkaya attılar. Boğazları bronzlaşmıştı ve üzerlerine düşen lamba ışığı altında parlıyorlardı. İçlerinden biri nihayet iyi geceler diye gürledi ve diğeri el yordamıyla ön kapının üzerindeki mandalı buldu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 59.